Alın, dedi yaşlı kadına. 25 frank. Bu yoksul insanların kirasını ödeyin. 5 frankı da onlara verin ve benim verdiğimi sakın söylemeyin. Bir tesadüf sonucu Teğmen Tiyadjo'nun görev yaptığı alayın garnizonu Paris'e taşındı. Bu durum Celenormand teyzenin aklına ikinci bir düşüncenin gelmesine neden oldu. İlk seferinde Marius'un peşinde Tiyadjo'yu takmıştı. Bu kez Tiyadjo'nun Marius'un yerini almasını planladı. Her halükarda ve özellikle de dedenin evinde bazen yıkıntılara iyi gelen şafak ışığını andıran genç bir yüze ihtiyaç duyulması halinde bir başka Marius bulmak gerekliydi. Olsun diye düşündü. Kitaplarda gördüğüm basit bir yazım hatasını okur gibi Marius'u Tiedio diye okuruz. Küçük yeğen az da olsa torunun yerini tutar. Avukat ortada yoksa onun yerini mızraklı süvari alır. Bir sabah Monsieur Gillenormand gazete okurken kızı salona girip gözdesinden söz edeceği için en yumuşak ses tonuyla. Baba, bu sabah Tiedio size saygılarını sunmak için gelecek. Tiedio da kim? Küçük yeğeniniz. Ha, dedi dede. Ardından sıradan bir tiyatro olan küçük yeğeni hiç düşünmeden gazetesini okumaya devam etti ve kısa süre sonra bir şeyler okuduğunda sıklıkla olduğu gibi öfkelenmeye başladı. Kralcı olduğunu ayrıca belirtmemize gerek olmayan gazete, can sıkıcı bir olayı o zamanlar Paris'te her gün meydana gelen küçük olaylardan birinin daha ertesi gün gerçekleşeceğini haber veriyordu. Hukuk ve tıp fakültesi öğrencileri öğle vakti tartışmak için Pansiyon meydanında toplanacaklardı. Tartışmanın konusu dönemin sorunlarından biri olan Ulus Muhafız Birliği'nin bataryalarıydı. Louvre'un avlusuna yerleştirilen toplar konusunda savaş başkanlığıyla yurttaş milisler arasında bir ihtilaf yaşanıyordu. Öğrenciler bu konu hakkında fikir alışverişinde bulunacaklardı. Monsieur Gillenormand'ın küplere binmesi için daha fazlasına gerek yoktu. Öğrenci olarak muhtemelen diğerleri gibi yarın öğlen fikir alışverişinde bulunmak için Pantheon'a gidecek olan Marius'u düşündü. Bu hüzünlü düşünceye dalmışken Mademoiselle Gillenormand tarafından sessizce salona alınan ve kurnazca davranarak bir burjuva gibi giyinmiş Teğmen içeri girdi. Mızraklı süvari şöyle akıl yürütmüştü. Kart papaz tüm gelirini faize yatırmış olamaz. Ara sıra sivil giyinmek fena olmaz. Mademoiselle babasına yüksek sesle, ''Küçük yeğeniniz geldi.'' dedi. Ve Teğmen'i alçak sesle, ''Ne söylerse onayla.'' diye ikaz ettikten sonra salondan çıktı. Böyle saygın karşılamalara pek alışık olmayan Teğmen, biraz çekingen bir ifadeyle, ''Günaydın amca.'' dedikten sonra istemsiz bir askeri selam, burjuva selamıyla tamamladı. ''Ah, siz misiniz?'' ''Tamam, oturun.'' dedi büyük amca. Bunları söyledikten sonra mızraklı süvarinin orada olduğunu unuttu. Tiedio oturunca ayağa kalkan Monsieur Gillenormand salonu bir ucundan diğerine arşınlarken kendi kendine yüksek sesle konuşuyor, öfkeli parmaklarıyla yeleğinin iki cebinindeki iki saati sıkıyordu. Sümüklüler yığını. Pantheon meydanında toplanacaklarmış. Kıçımın kenarları. Daha dün süt emen bacaksızlar. Burunlarını sıksan süt akar. Ve yarın öğlen tartışacaklarmış. Ne hallere düştük, nereye gidiyoruz? Uçuruma gittiğimiz gün gibi ortada. İşte baldırı çıplaklar bizi bu noktaya getirdi. Yurttaşlar bataryası. Yurttaşlar bataryası üzerine tartışmak. Meydanlarda Ulusal Muhafız Birliği'nin toplarının gümbürtüsünü tartışmak. Ve orada kimlerle bir araya gelecekler? İşte Jack Beniz'in sonu bu. 1 milyon franka karşı 1 franka bahse girerim ki orada hapishane kaçkınları ve eski kürek mahkumları toplanacak. Cumhuriyetçiler ve kürek mahkumları al birini vur ötekini. Doğru, dedi Tiedio. Başını hafifçe çevirdiği Tiedio'yu fark eden Gillenormand devam etti. Bu soytarının asi olmak alçaklığını gösterdiğini düşünüyorum da, evimi neden terk ettin? Cumhuriyetçi olmak için. Pöh, öncelikle halk senin cumhuriyetini istemiyor. Sağduyulu olduğu için istemiyor. Kralların her zaman hüküm sürdüğünü ve hüküm süreceğini biliyor. Her şeyden önce halk senin cumhuriyetinle dalga geçiyor. Anlıyor musun dangalak? Bu geçici heves korkunç değil mi? Giyotine göz süzmek, 93'ün balkonunun altında serenat yapıp gitar çalmak, o kadar ahmaklar ki bu gençlerin hepsinin suratına tükürmek gerek. Hepsi birbirine benziyor. Bir tanesi bile başka şey düşünmüyor. Çıldırmak için sokaktaki havayı solumak yeter. 19. yüzyıl zehir saçıyor. Önüne gelen keçi sakalı bırakıp kendini bir halt sanıyor ve ailesini terk ediyor. İşte cumhuriyetçilik, işte romantizm bu. Romantizm ne demek? Bana bunun ne anlama geldiğini söyleme lütfunda bulunur musunuz? Olası tüm çılgınlıklar. Bir yıl önce Hınani moda oldu. Sorarım size. Hınani neydi, neyin nesi? Antitezler. Fransızca bile olmayan iğrençlikler. Bir de Louvre'un avlusunda toplar var. İşte bu dönemin haydutları böyle. Haklısınız amca, dedi. Monsieur Gillenormand devam etti. Müzenin avlusunda toplar. Ne yapmak için? Top. Benden ne istiyorsun? Apollon'u gülle yağmuruna tutmak istiyorsunuz. Medici Venüs ile ne işleri var? Ah, günümüzün gençleri. Hepsi eşkıya. Benjamin Constant'ları ne muhteşem bir avanak. Alçak olmayanları budala oluyor. Çirkinleşmek için ellerinden geleni yapıyor. Hırpani giyiniyor. Kadınlardan korkuyor. Hanlardaki hizmetçi kızları bile kahkahalara boğacak şekilde dilenci gibi görünüyorlar. Şerefim üzerine yemin ederim ki aşktan utanan zavallılara benziyorlar. Maymun gibi görünüyor, ahmaklık konusunda birbirlerini tamamlıyorlar. Çantaları, yelekleri seyislerinkini andırıyor. Abadan kazak ve pantolonlar, ucuz deriden çizmeler giyiyorlar ve kendileri de kılıklarına benziyorlar. Eski ayakkabılarının tabanlarını değiştirmek için o kaba dillerini kullanabilirler. Ve tüm bu budala velet sürüsünün siyasi görüşü var. Siyasi görüşlerin kesin bir şekilde yasaklanması gerekir. Sistemler üretiyor, toplumu yeniden yapılandırıyorlar. Monarşiyi yıkıyorlar, tüm yasaları çiğniyorlar. Mahzenin yerine çatı katını, kralın yerine kapıcı mı koyuyorlar? Avrupa'yı tepeden tırnağa sarsıyorlar. Dünyayı yeniden kuruyorlar. Ve en büyük zevkleri arabalarına binen çamaşırcı kızların bacaklarına sinsice bakmak. Ah Meriz, ah it herif. Meydanlarda bağırıp çağırmak, tartışmak, önlemler almak. Tanrım, buna önlemler almak diyorlar. Karmaşa küçülüp ahmaklığa dönüşüyor. Kargaşayı gördüm. Kargaşayı görüyorum. Öğrencilerin ulusal muhafızlar üzerine tartışmasına ilkel kabilelerde bile rastlanmaz. Başlarında püsküller, pençelerinde topuzlarla çırılçıplak gezen vahşiler bile bu çaylak öğrencilerden daha naziktir. Beş para etmez dibidiler. Kendilerinin zeki olduklarını ve her şeyi denetim altına aldıklarını sanıyorlar. Tartışıyorlar ve çok ince düşünüyorlar. Dünyanın sonu geldi. Kuşkusuz bu sefil çamurdan dünyanın sonu bu. Son bir hıçkırık gerekiyordu. Onu da Fransa sağladı. Soytarılarım benim. Tartışın. Odea'nın kemerlerinin altına gazete okumaya gittikleri sürece bu işler böyle yürüyecek. Bu onların her 20 santimlerine, hem sağduyularına, zekalarına, yüreklerine, ruhlarına, akıl sağlıklarına mal oluyor. Oradan çıkıldığında aileler de terk ediliyor. Tüm gazeteler veba yayıyorlar. Hatta Beyaz Bayrak gazetesi bile. Ah, ulu tanrım, budala hayta. Dedenin ümitlerini boşa çıkarmış olmakla övünebilirsin. Kuşkusuz, dedi Teğmen. Ve Monsieur Gillenormand'ın soluklanmasını fırsat bilen mızraklı süvari kendinden emin bir ifadeyle ekledi. Mansour'dan başka gazete, askeri yıllıktan başka kitap okunmamalı. Monsieur Gillenormand devam etti. Siyeslerine benziyorlar. Sonunda senatör olan bir kral katili. Zaten sonunda hep senatör olurlar. Yurttaşlık jargonuyla senli benli konuşup kendilerini yırtmalarının amacı sonunda kendilerine Sayın Kont diye hitap edilmesini sağlamaktır. Sahtekar Sayın Kont, Eylül kasapları. Filozof Sieyès, tüm bu filozofların felsefelerine Tıvalili soytarının gözlüğü kadar önem vermediğim için kendimle iftihar etmeliyim. Bir gün arı desenleriyle süslü mor kadifeden cübbeler ve 4. Henry tarzı şapkalar takmış senatörlerin Malıkiye rıhtımından geçtiklerini gördüm. İğrençtiler. Kaplanın mahiyetindeki maymunlar gibiydiler. Yurttaşlar, size ilerlemenizin bir çılgınlık, insanlık anlayışınızın bir düş, devriminizin bir suç, cumhuriyetinizin bir canavar olduğunu. Genç bakire Fransa'nın genel evden çıktığını bildiriyorum. Ve ister gazete yazarı, ister ekonomist, ister hukukçu olun, ister özgürlük, eşitlik, kardeşlik konusunda giyotinin bıçağı kadar bilgili olun. İşte enayiler, size karşı bunları savunuyorum. Elbette, diye bağırdı Teğmen. İşte bu gerçekten doğru. Bir duygusunu belli etmek için kaldırdığı elini aşağı indirdi. Monsieur Gillenormand geri dönüp bakışlarını mızraklı süvarinin iki kaşının arasına sabitledi ve ona ''Siz bir budalasınız.'' dedi. Marius o dönemde simsiyah gür saçları, geniş ve zeki alnı, içten ve tutkulu burun delikleri, candan ve samimi tavırları ve tüm yüzünü kaplayan anlam veremediği kibirli, düşünceli ve masum ifadesiyle Orta boylu, yakışıklı bir delikanlıydı. Katılığını korusa da çizgileri yuvarlaklaşmış yüzünde Fransızlara Loire'den geçerek gelmiş olan Cermenlere özgü o uysal ifade vardı. Cermen, Seguin Bey kabilesinin mensuplarının Romalılar arasında tanınmasını sağlayan, aslan ırkını kartal ırkından ayıran o çıkıntılar yüzünde mevcut değildi. Hayatının, düşünen insanların zihinlerinin derinlik ve saflık açısından eşit oranlarda geliştiği o dönemlerdeydi. Ciddi bir durumla karşılaştığında ahmakça davranmak için gerekli tüm meziyetlere sahipti. Ama bir sorunun çözümüne müdahale etmek konusunda üstüne yoktu. Davranışları ihtiyatlı, soğuk, kibar, biraz gizemliydi. Ağzının çok sevimli olmasının yanı sıra dudakları lal renginde, dişleri inci gibi bembeyazdı. Gülümsemesi yüzündeki katı ifadeyi dengeliyordu. Bazı anlarda bu iffetli alın ve o şehvetli gülümseme ilginç bir tezat oluşturuyordu. Gözleri küçük olsa da bakışları keskindi. En yoksul dönemlerinde yanından geçen kızların dönüp ona baktıklarını fark ediyor, yüreği burkularak kaçıyor, saklanıyordu. Eski püskü gizlerine bakıp güldüklerini sandığı kızlar aslında onun zarafetinden etkileniyor, onunla ilgili hayaller kuruyorlardı. Kendisiyle yoldan geçen güzel kızlar arasındaki bu sessiz yanlış anlaşılma onu yabanileştirmişti. Hepsinden kaçtığı için doğal olarak herhangi birini seçemiyordu. Böylece uzun süre boyunca Kurfrak'ın dediği gibi enayice yaşadı. Kurfrak ayrıca ona saygın olmaya heveslenme. Artık senli benli konuşuyorlardı. Senli benli konuşmak genç dostluklara doğru inen bir yokuştur. Sana bir dost tavsiyesi. O kadar çok kitap okuyacağına biraz etrafındaki güzellerle ilgilen. Ah Marius, bu dilberler insana iyi gelirler. Onlardan kaçıp kızarıp bozardıkça ahmaklaşacaksın diyordu. Kurfrak bazen ona rastladığında "Günaydın Sayın Başrahip" diye takılıyordu. Kurfrak kendisine bu tür şeyler söylediğinde Maris bir hafta boyunca genç ya da yaşlı tüm kadınlardan uzak duruyor. Hepsinden öte Kurfrak'la karşılaşmamak için elinden geleni yapıyordu. Yine de bu uçsuz bucaksız dünyada Maris'in kaçmadığı ve umursamadığı iki kadın vardı. Aslında kendisine bu ikisinin kadın olduğu söylense çok şaşıracaktı. Biri odasını süpüren ve Kurfrak'a hizmetçisinin sakal bıraktığını görünce Maris sakal bırakmıyor dedirten sakallı ihtiyar kadındı. Diğeri ise çok sık gördüğü ama asla bakmadığı küçük bir kızdı. Maris bir yıldan beri Wells sokağı tarafının en uç noktasında hep aynı bankta bir adamla gencecik bir kızın yan yana oturduklarını görüyordu. Maris içlerine kapanık insanların gezintilerine karışan tesadüfün kendisini bu yola her götürüşte yani neredeyse her gün orada bu çiftle karşılaşıyordu. 60 yaşlarındaki adam hüzünlü ve ağırbaşlı görünüyor. Tüm benliğinden emekli ayrılmış subayların gürbüz ama yorgun ifadesi yayılıyordu. Bir nişan olsaydı Marius işte eski bir subay diyecekti. Temiz yürekli ama erişilmez biri gibi görünüyor. Hiç kimseyle göz teması kurmuyordu. Her zaman yeniymiş gibi gözüken mavi bir pantolon, mavi redingot giyiyor, başına geniş kenarlı bir şapka takıyordu. Kravatı siyah, gömleği kuaför tarzıydı. Yani bembeyaz ama çohadandı. Bir gün yanından geçen hafif meşrep bir kız onun için işte tertemiz bir dul demişti. Saçları bembeyazdı. Kendisine eşlik eden genç kız artık benimsemiş gibi göründükleri banka ilk kez oturduğunda 13-14 yaşlarında sıska, çirkinceydi. Beceriksiz ve silik tavırları, gelecek vaat eden gözleri vardı. Ancak gözlerini her zaman hoşnutsuz bir güven duygusuyla yukarıya kaldırıyordu. Üzerinde manastır yatılı okul öğrencilerinin hem yaşlı hem de çocuksu görünen siyah merinos yününden beceriksizce dikilmiş bir elbise vardı. Baba ve kız gibi görünüyorlardı. Marius 2 gün boyunca henüz yaşlanmamış bu ihtiyar adamı ve henüz kişiliği oturmamış bu küçük kızı inceledikten sonra bir daha onlara hiç bakmadı. Onlar da kendi paylarını onu fark etmemiş gibi görünüyorlardı. Kendi aralarında sakin ve kayıtsız bir ifadeyle sohbet ediyorlardı. Kız neşeyle hiç durmadan gevezelik ediyor, az konuşan yaşlı adam ara sıra ona tasvir edilemez bir babacanlıkla bakıyordu. Farkında olmadan bu yolda gezinmeye alışan Marius, her geçişinde şaşmaz bir şekilde onlara rastlıyordu. Olay şöyle gelişiyordu. Marius, özellikle oturdukları bankın karşısındaki yolun başından geliyor, yolun sonuna kadar yürüdükten sonra önlerinden geçiyor, ardından yine geldiği yolun sonuna kadar gidip geri dönüyordu. Her gezintisinde bu geliş gidişleri 5-6 kez tekrarlıyor ve haftada 5-6 kez gezintiye çıksa da onlarla selamlaşmıyordu. Bakışlarından kaçınır gibi ve belki de bakışlarından uzak durmak ister gibi görünen bu adam ve bu genç kız, kimileri dersten, kimileri bilardo partisinden sonra ara sıra fundalıkta gezintiye çıkan 5-6 öğrencinin dikkatini çekmişti. Bilardo'yu derse tercih edenlerden biri olan Kurfrey, onları bir süre incelemiş ama kızı çirkin bulduğundan onlardan özenle uzak durmaya karar vermiş ve bir parç süvarisi gibi sıvışırken onlara birer lakap takmıştı. Küçük kızın elbisesinden ve yaşlı adamın saçlarından etkilendiği için kıza Mademoiselle Lonary, babaya Monsieur Lebnac adlarını uygun görmüş. Kimsenin onları tanımaması ve isimlerini bilmemesi nedeniyle bu lakaplar oldukça tutmuştu. İşte Monsieur Leblanc bankta oturuyor diyorlardı. Biz de onlar gibi yapıp bu öyküyü kolaylaştırmak için ona Leblanc diyeceğiz. İlk yıl boyunca onları neredeyse her gün aynı saatte gören Marius adamı neşeli ama kızı bir hayli somurtkan buluyordu. İkinci yıl bu hikayenin okurun vardığı tam da bu noktasında Marius nedenini bilmeden Lüksemburg bahçesindeki gezintilerine ara verdi ve yaklaşık 6 ay boyunca oraya uğramadı. Nihayet dingin bir yaz sabahı oraya tekrar gitti. Marius hava güzel olduğunda herkes gibi neşeliydi. Duyduğu tüm kuş seslerini ve ağaçların yaprakları arasından gördüğü göl mavi parçalarını yüreğinde hissediyordu. Doğrudan her zamanki yoluna gitti ve yolun sonuna vardığında yine aynı bankta o tanıdık çifti gördü. Ancak yanlarına yaklaştığında adamın aynı adam olduğunu görse de kızın aynı kız olmadığını düşündü. Şimdi gördüğü kişi kadının tüm çekici hatlarının, çocukluğun tüm zarafeti ve saflığıyla iç içe geçtiği o önemli zamanı yaşayan uzun boylu, güzel biriydi. Bu geçici ve saf zamanı sadece 3 sözcük açıklayabilirdi. 15 yaş. Gün ışığının altınımsı harelerle ayrıştırdığı kestane rengi saçları, mermerden yapılmışa benzeyen bir alnı, gül yaprağından yapılmışa benzeyen yanakları, soluk bir teni, heyecan verici bir beyazlığı, gülümsemenin bir aydınlık, sözlerin bir müzik gibi yayıldığı, zarif bir ağzı. Raffaello'nun Meryem Ana'yı çizerken model olarak kullanacağı bir başı vardı. Bu büyüleyici yüzü kusursuz kılan, burnunun güzel değil, sevimli olmasıydı. Ne dik ne eğri, ne İtalyan ne Yunan'dı. Bu ressamları üzen, şairleri büyüleyen, narin, nüktedan, düzensiz, saf bir Parisli burnuydu. Marius yanından geçtiğinde sürekli önüne bakan gözlerini görmese de gölgenin ve utangaçlığın nüfuz ettiği uzun kestane rengi kirpiklerini seçebildi. Bu hali kendisine bir şeyler anlatan beyaz saçlı adamı dinlerken gülümsemesine engel değildi. Ve hiçbir şey o saf gülümsemeyle yere çevrilmiş bakışlar kadar büyüleyici olamazdı. Marius ilk başta onun aynı adamın bir başka kızı, hiç kuşkusuz daha önce gördüğü kızın ablası olduğunu düşündü. Ama şaşmaz gezinti alışkanlığı onu ikinci kez bankın yanına götürdüğünde kızı dikkatle inceledikten sonra onun aynı kız olduğunu anladı. Küçük kız 6 ayda genç kız olmuştu. Hepsi bu. Bu değişime çok sık rastlanırdı. Kızların göz açıp kapayıncaya kadar serpilip birden güllere dönüştükleri bir an vardır. Daha dün çocukken bugün kaygı verici bir değişimle genç kız olurlar. Bu kız sadece büyümemiş, güzelleşmişti. Nisan ayının birkaç günü bazı ağaçların çiçek açması için nasıl yeterli gelirse, 6 ayda bu kızın güzelleşmesine yetmişti. Onun Nisan ayı da gelip çatmıştı. Bazen fakir ve cimri insanların aniden sanki uykudan uyanmış gibi yoksulluktan ihtişamlı bir yaşama geçtikleri, her yana para saçıp kibirli, muhteşem, müsrif bir kimliğe büründükleri görülür. Dün alacaklarının vadesi dolmuş, cepleri dolmuştur. Genç kız sonunda 6 aylık maaşını almıştı. Üstelik artık tüylü kumaştan şapka takan, merinos yünden elbise, öğrenci ayakkabısı giyen, elleri kırmızı bir yatılı okul öğrencisi değildi. Güzelliğiyle birlikte beğenisi de değişmiş, yalın, şık ve gösterişsiz giyinmişti. Şam ipeğinden siyah bir elbisesi, aynı kumaştan bir pelerini, beyaz satenden bir şapkası vardı. Beyaz eldivenleri şemsiyenin Çin usulü işlemeli fil dişi sapıyla oynayan ellerinin inceliğini belli ediyordu. Ve ipek iskarpinleri ayaklarının ufaklığını ortaya koyuyorlardı. Yanından geçenler kıyafetlerinden genç ve içe işleyen bir parfümün yayıldığını hissediyordu. Adama gelince her zamanki gibiydi. Marius ikinci kez yanına geldiğinde genç kız göz kapaklarını kaldırdı. Gözleri uçsuz bucaksız bir göğün maviliğini yansıtıyordu. Ama bu sisli mavilikte hala bir çocuğun bakışı vardı. Meryza incir ağaçlarının altında koşuşturan bir yumurcakmış ya da banka gölgesi düşen mermer vazoymuş gibi kayıtsızca baktı. Meryza da kendi payına başka bir şey düşünerek gezinmeye devam etti. Genç kızın oturduğu bankın yanından ona hiç bakmadan 4-5 kere daha geçti. Sonraki günlerde her zamanki gibi Lüksemburg bahçesine gelip her zamanki gibi baba kızla karşılaşsa da onları pek umursamadı. Artık çirkinken düşünmediği bu kızı güzelken de düşünmedi. Kızın oturduğu bankın çok yakınından geçmesi alışkanlığından kaynaklanıyordu. Havanın ılık olduğu bir gün Lüksemburg bahçesinin her yanı gölge ve güneş ışığına boğulmuştu. Gökyüzü sabah melekler tarafından yıkanmış gibi tertemizdi. Serçeler kestane ağaçlarının derinliklerinden hafif çığlıklar atıyordu. Tüm ruhunu doğaya açan Marius hiçbir şey düşünmüyor. O anı yaşıyor ve soluk alıp veriyordu. O bankın yanından geçtiğinde genç kızın bakışlarını ona çevirmesi üzerine bakışları karşılaştı. Bu genç kızın bakışında ne vardı? Marius bunu söyleyemezdi. Hiçbir şey yoktu ve her şey vardı. Bu bakış garip bir şimşek etkisi yaratmıştı. Kız bakışlarını yere çevirdi. O da yoluna devam etti. Az önce gördüğü bir çocuğun saf ve temiz bakışları değil, açıldıktan sonra aniden kapanan gizemli bir uçurumdu. Her kızın böyle baktığı bir gün vardır. Bu bakışlarla karşılaşanların vay haline. Henüz kendini bile tanımayan bir ruhun bu ilk bakışı gökyüzündeki şafak gibi ışıltılıdır ve bilinmeyen bir şeylerin uyanışını yansıtır. Aniden korkunç karanlıkları belli belirsiz aydınlatan o anın masumiyeti ve geleceğin tutkusundan oluşan o beklenmedik aydınlığın tehlikeli büyüsünü kimse tasvir edemez. Bu adeta bekleyen ve tesadüfen ortaya çıkan kararsız bir sevecenliktir. Masumiyetin farkında olmadan kurduğu, yürekleri istemeden ve bilmeden içine düşürdüğü bir tuzaktır. Kadın gibi bakan bir bakiredir. Bu bakışların sabitlendiği yerde derin düşlerin oluşmasına nadir rastlanır. Her masumiyetin ve her saflığın bir araya geldiği bu semavi ve parıltılı ışığın, ruhun derinliklerinde parfüm yayan ve zehir saçan, aşk denilen o karanlık çiçeğin aniden açmasında işveli kadınların ustaca göz süzmelerinden çok daha etkili olan sihirli bir gücü vardır. Akşam odasına dönen Marius, üstüne başına baktığında ilk kez giysilerinin eksikliğini, uygunsuzluğunu ve Lüksemburg bahçesine her günkü giysilerle, yani kordonu hizasında yırtılmış şapkasıyla, kalın arabacı çizmeleriyle, dizleri beyazlamış siyah bir pantolon ve dirsekleri solmuş siyah bir ceketle gitmenin ahmaklığını fark etti. Ertesi gün Marius, her gün dışarı çıkmak için hazırlandığı saatte dolabından yeni ceketini, yeni pantolonunu, yeni şapkasını ve yeni çizmelerini çıkardı. Birbirlerine zarif bir şekilde uyan bu giysileri olağanüstü bir lüksün göstergesi olan eldivenleriyle tamamlayarak Lüksemburg Caddesi'ne gitti. Yolda Kurfrak'la karşılaşsa da onu görmezlikten geldi. Evine dönen Kurfrak arkadaşlarına, "Yolda Marius'un yeni şapkası ve yeni ceketiyle karşılaştım. Meris da içlerindeydi. Kuşkusuz bir sınava gidiyordu. Tam bir ahmak gibi görünüyordu." Lüksemburg bahçesine geldiğinde havuzun etrafında bir tur atıp kuğulara bakan Meris, uzun süre başını küften simsiyah olmuş ve kalçası eksik olan bir heykeli hayranlıkla izledi. Havuzun yanındaki 40 yaşlarında ve göbekli bir burjuva, elinden tuttuğu 5 yaşındaki küçük bir çocuğa, "Oğlum, aşırılıklardan uzak dur. Despotluğa da, anarşiye de aynı mesafede durmalısın," diyordu. Burjuva'nın söylediklerini dinleyen Marius, havuzun etrafında bir tur daha attı. Nihayet yavaşça ve adeta istemeyerek yoluna yöneldi. Bir şeyler oraya gitmesi için onu hem zorluyor hem de oraya gitmesine engel olmak istiyordu. Tüm bunların farkında değildi ve her günkü gibi davrandığını düşünüyordu. Girdiği yolun sonunda banklarına oturmuş olan Leblanc'u ve kızı gördü. Ceketini boyuna kadar ilikleyip göğüs hizasında buruşmaması için gerdi. Sonra pantolonunun parıltılı yansımalarını keyifle izleyerek yürümeye devam etti. Bu yürüyüşte bir saldırının ve kuşkusuz fethetme isteğinin izleri vardı. Bu yüzden banka doğru yürüdü diyebileceğim gibi Hannibal Roma'ya yürüdü de diyebilirim. Zaten tüm hareketleri mekanikti. Zihni her zamanki gibi uğraşlarıyla meşgul olmaya devam ediyordu. O sırada Bakalorya el kitabının çok ahmakça hazırlandığını, insan zekasının başyapıtı olarak Rossini'nin 3 trajedisine ve Mallory'nin sadece bir komedisine yer verdiklerine bakılırsa, kitap süzme salaklar tarafından kaleme alınmış olmalıydı. Kulağında keskin bir vızıltı vardı. Banka yaklaştığında buruşan ceketini düzeltirken gözlerini genç kızdan ayırmıyordu. Kız ona adeta yolun sonunu belli belirsiz bir mavi ışıkla kaplamış gibi görünüyordu. Yaklaştıkça adımları giderek yavaşlıyordu. Yolun sonuna varmadan önce bankın biraz daha yakınına gelmeden durdu ve kendi bile nasıl olduğunu anlamadan geri döndü. Genç kız uzaktan onun yeni giysileri içindeki yakışıklı halini güç bela görmüş olmalıydı. Yine de Maris arkadan bakan birine güzel görünmek için dimdik duruyordu. Yolun sonuna varıp yeniden geri döndüğünde bu kez banka daha da hatta aralarında 3 ağaç aralığı kadar bir mesafe kalana kadar yaklaştı. Ama tam olarak neyin imkansızlığı olduğunu bilmediğim, daha ileri gitmenin imkansızlığını hissederek duraksadı. Genç kızın yüzünü ona doğru çevirdiğini sandı. Yine de erkeksi ve ateşli bir çabayla kararsızlığını alt edip ilerlemeye devam etti. Birkaç saniye sonra kulaklarına kadar kızarmış, elini bir devlet adamı gibi ceketinin içine sokmuş bir halde, sağına ve soluna bakmaya cesaret edemeden dimdik yürüyerek bankın önünden geçiyordu. O anda yüreğinin sanki top namlusunun ağzındaymış gibi delicesine çarptığını hissetti. Kız dün olduğu gibi şamipeyinden elbisesini ve saten şapkasını giymişti. Ona ait olması gereken tasvir edilemez bir ses duydu. Yavaşça konuşuyordu. Ona bakmayı denemese bile çok güzel olduğunu hissediyordu. Bankı geride bırakıp yolun hemen yakınındaki ucuna doğru yürüdükten sonra geri döndü ve güzel kızın önünden bir kez daha geçti. Bu kez yüzü çok solgundu. Zaten hiç de hoş duygular içinde değildi. Banka ve genç kıza sırtını dönüp uzaklaştığında kızın kendine baktığını sandığından sendeliyordu. Banka yaklaşmayı bir daha denemedi. Yolun ortasında durup ilk kez bir banka oturdu. Sağa sola bakarken zihninin belirsiz derinliklerinde beyaz şapkalarına ve siyah elbiselerine hayran olduğu bu kişilerin parlak pantolonunu ve yeni ceketini fark etmemelerinin mümkün olmadığını düşündü. Bir çeyrek saat sonra bir halenin çevrelediği o banka doğru yeniden yürüyecekmiş gibi ayağa kalksa da olduğu yerde kaldı. 15 günden beri ilk kez orada her gün kızıyla oturan o beyefendinin hiç kuşkusuz kendisini fark ettiğini ve bu gidiş gelişlerin garip bulduğunu düşündü. Yine ilk kez zihninde bile olsa, Monsieur Leblanc lakabıyla anmak suretiyle bu tanımadığı adama saygısızlıkta bulunduğunu fark etti. Birkaç dakika boyunca başını öne eğip elindeki değnekle kuma bir şeyler çizerek öylece durdu. Sonra aniden Monsieur Leblanc ve kızının oturdukları banka sırtını dönüp evine gitti. O akşam yemek yemeyi unutmuştu. Saat 8'de artık Jua Caddesi'ne gitmek için çok geç olduğundan bunu fark edip "Bak sen şu işe," dedi ve bir parça ekmek yedi. Ceketini fırçalayıp özenle katladıktan sonra yattı. Ertesi gün Gorbe Viranesi'nin, aslında adı daha önce de belirttiğimiz gibi Madame Bourgun olan ama hiçbir şeye saygı duymayan patavatsız Kurfrik tarafından Madame sürekli homurdanan olarak anılan yaşlı kapıcısı, asıl kiracısı, Madame tarafından Monsieur Marius'un yine yeni giysileriyle evden çıktığını görünce şaşırmıştı. Lüksemburg bahçesine giden Marius, daha ileri gitmeden yolun ortasındaki banka oturup uzaktan net bir şekilde görülebilen beyaz şapkayı, siyah elbiseyi ve özellikle mavi ışığı inceledi. Yerinden hiç kımıldamadan ve Lüksemburg bahçesinden ancak kapılar kapanırken ayrıldı. Monsieur Leblanc ve kızının kalktıklarını fark etmemişti. Bahçeyi ve sokağını açılan kapıdan terk ettiklerini düşündü. Birkaç hafta sonra aklına geldiğinde o akşam nerede yemek yediğini hatırlayamadı. Ertesi yani üçüncü gün Madame Bougon çılgına döndü. Marius yine yeni giysileriyle çıkmıştı. Arda arda 3 gün diye haykırdı. Onu izlemeye çalışsa da Marius çevik ve hızlı adımlarla yürüyordu. Adeta bir su aygırı dağ keçisinin peşine düşmüştü. 2 dakika içinde onu gözden kaybedip astımının da etkisiyle soluk soluğa kalmış bir halde öfkeyle geri döndü. Her gün yeni giysilerini giyip insanları bu şekilde peşinden koşturmak akla mantığa sığar mı diye homurdandı. Marius yine Lüksemburg bahçesine gitmişti. Genç kız Monsieur Leblanc'la birlikte oradaydı. Marius kitap okur gibi yaparak onlara elinden geldiğince yaklaştı. Ama aralarında hala epeyce bir mesafe vardı. Bankına geri oturup 4 saat boyunca yolda kendisiyle alay edermişçesine sıçrayan serçeleri izledi. 15 gün böyle geçti. Marius artık Lüksemburg bahçesine gezinmek için değil, nedenini bilmeden hep aynı yere oturmak için gidiyor, oturduğunda hiç kımıldamıyordu. Kendini belli etmemek için her sabah yeni giysilerini giyiyor, her gün aynı şeyleri tekrarlıyordu. Kuşkusuz muhteşem bir güzelliğe sahipti. Onun bu halinde eleştirilebilecek tek şey Hüzünlü bakışıyla tezat oluşturan neşeli gülümsemesinin yüzüne biraz şaşkın bir ifade vermesi ve bu yüzden bazen bu hoş yüzünün çekiciliğini kaybetmeden garip görünmesiydi. İkinci haftanın son günlerinden birinde Marius her zamanki bankına oturmuştu. Elinde 2 saatten beri tek sayfasını bile çevirmediği bir kitap vardı. Aniden içi titredi. Yolun sonunda bir şeyler oluyordu. Monsieur Leblanc ve kızı banklarda kalkmışlar, kız babasının koluna girmişti ve Marius'un bulunduğu yolda ağır ağır yürüyorlardı. Kapattığı kitabını yeniden açıp okumaya çalışan Marius, titrerken hala ona doğru geliyorlardı. Ah tanrım, ciddi bir tavır takınacak zamanım kalmadı, diye düşündü. Bu arada beyaz saçlı adam ve genç kız ona giderek yaklaşıyordu. Bir saniye ona bir asır gibi geliyor, kendi kendine buraya ne yapmaya geliyorlar ki? Nasıl olur? Burada mı geçecek? Ayakları bukumun üzerinde, benim 2 adım ötemde mi yürüyecek? Diye soruyordu. Alt üst olmuştu. Yakışıklı görünmeye can atıyor, göğsünde bir nişan olmasını arzuluyordu. Ölçülü ve ağır adımların giderek yaklaştığını duyuyor. Leblanc'ın kendisine öfkeli bakışlar yönelteceğini düşünüyor. Kendi kendine, bu beyefendi yoksa benimle mi konuşacak? Diyordu. Öneydi başını kaldırdığında hemen yanında olduklarını gördü. Genç kız geçti ve geçerken ona baktı. Düşünceli bir uysallıkla Marius'u tepeden tırnağa titretecek şekilde bir süre daha baktı. Adeta ne zamandan beri yanına gelmediği için sitem ediyor, ona işte ben geldim diyordu. Işıltılar ve derinliklerle kaplı bu göz bebekleri karşısında Marius'un gözleri kamaştı. Beyninin kor gibi yandığını hissediyordu. Kızın kendine doğru yaklaşması ne hoştu. Üstelik ona nasıl da bakmıştı. Onu daha önce fark etmediği kadar güzel bulmuştu. Bu Petrarca'ya şarkı söyletecek, Dante'ye diz çöktürecek hem kadınsı hem meleksi bir güzellikti. Masmavi göğün içinde yüzüyormuş gibi hissediyordu ama aynı zamanda da çizmelerinin tozlu olmasına canı sıkılıyordu. Onun çizmelerine de baktığından emindi. Onu gözden kayboluncaya kadar izledikten sonra Lüksemburg bahçesinde çılgınlar gibi yürümeye başladı. Muhtemelen ara sıra kendi kendine gülüp konuşuyordu. Çocuk dadılarının yanından geçerken onlara kendilerine aşık olduğunu düşündürtecek ölçüde dalgındı. Kızla caddede yeniden karşılaşacağı umuduyla Lüksemburg bahçesinden çıktı. Odea'nın kemerlerinin altında rastladığı Courfeyrac'a, "Gel birlikte akşam yemeği yiyelim," dedi. Rousseau'nun lokantasına gidip 6 frank hesap ödediler. Bir dev gibi iştahlı yemek yiyen Marius, garson çocuğa 6 santim bahşiş verdi. Tatlı yerken Courfeyrac'a, "Gazeteyi okudun mu?" "Azri de Puyvevo'nun ne muhteşem bir nutuk çekmiş," dedi. Deli gibi aşıktı. Yemekten sonra Courfeyrac, "Gösterinin biletlerini ben ödüyorum," dedi. Friedrich'i izlemek için Marina'ya gittiler. Marius çılgınca eğleniyordu. Aynı zamanda içine kapanıklığı daha da artıyordu. Tiyatronun çıkışında bir su birikintisinin üzerinden atlayan terzi bir kızın jartiyerine bakmaya tenezzül etmedi. Kızı gören Courfeyrac'ın, "Bu kadını koleksiyonuma katmayı çok isterim," demesi adeta midesini bulandırmıştı. Courfeyrac, ertesi gün onu öğle yemeğine Kafa Walter'a davet etti. Marius orada dünkünden daha büyük bir iştahla yemek yedi. Düşünceli ve çok neşeliydi. Kahkaha atmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Kendisiyle tanıştırılan bir taşralıya sevgiyle sarıldı. Masanın etrafında halka oluşturan öğrenciler, Sorbon kürsülerinin saçma sapan savurganlıklarının devlet tarafından ödenmesini konuştular. Ardından sohbet, Kişra sözlüklerinin ve imla kılavuzlarının hataları ve eksikleri üzerine yoğunlaştı. Marius tartışmayı yarıda keserek haykırdı. "Yine de bir nişan hak etmek çok güzel." "İşte bu gülünç," dedi Körfrik. Jim Prover'a alçak sesle. "Hayır," diye yanıtladı Jim Prover. "Durum ciddi." Gerçekten de durum ciddiydi. Marius, büyük tutkuların başladığı o ateşli ve çekici ilk saatin etkisi altındaydı. Tüm bunlara bir bakış neden olmuştu. Barut kesesi dolduğunda, yangın koşulları hazır olduğunda bundan daha kolay bir şey olamaz. Bir bakış kıvılcımıdır. Olan olmuştu. Marius bir kadını seviyor, kaderi meçhul bir istikamete doğru ilerliyordu. Kadınların bakışı sakin görünen ama olağanüstü bir güce sahip olan çarklara benzer. Her gün dingince, bir zarar görmeden ve hiç umursamadan yanından geçilir. Hatta bazen onun orada olduğu bile unutulur. Gelen, giden, düşlere dalan, sohbet eden, gülen kişi aniden kıskıvrak yakalandığını hisseder. Her şeyin sonu gelmiştir. Çark sizi tutar, bakış sizi ele geçirir. Sizi nerenizden ya da nasıl ele geçirdiğini önemsemeden zihninizde akıp giden bir düşünceden, bir anlık dalgınlığınızdan yakalar. İşiniz bitiktir. Bu badireye katlanmaktan kaçamazsınız. Gizemli güçlerin zinciri sizi sıkıca kavrar. Çabanız boşunadır. Hiç kimse size yardım edemez. Zihniniz, bahtınız, geleceğiniz, ruhunuz dişliden dişliye, endişeden endişeye, ızdıraptan ızdıraba sürüklenir. Acımasız bir yaratığa mı, yoksa soylu bir yüreğe mi? Artık kime tutsak olduysanız, ona göre bu korkunç makineden ya utançla çirkinleşmiş ya da tutkuyla güzelleşmiş halde çıkarsınız. Yalıtılmışlık, her şeyden soğuma, kibir, özgürlük arzusu, doğa sevgisi, gündelik maddi üretimin eksikliği, tek başına yaşama, dürüstlüğün gizemli savaşımları, tüm evren karşısında safça kendinden geçiş, Mary'si tutku adı verilen bu sahiplenme duygusuna hazırlamıştı. Babasına tapınışı zamanla bir dine dönüşmüş ve tüm dinler gibi ruhunun derinliklerine gömülmüştü. Ön plana çıkması gereken bir şey gerekiyordu. Aşk bu boşluğu doldurdu. Marius bir ay boyunca her gün Lüksemburg bahçesine gitti. Saati geldiğinde hiçbir şey onu durduramıyor. Kurfürst mesaisi başladı diyordu. Marius büyülü haller içinde yaşıyordu. Genç kızın kendisine baktığından emindi. Sonunda yüreklenmeye başlayıp banka daha da yaklaştı. Yine de çekingenliğin ve aşıkların ihtiyatlı davranma içgüdüsüyle daha ileriye gidemiyordu. Babanın dikkatini çekmek istemiyor, kızın kendisini mümkün olduğunca görüp yaşlı beyefendinin göremeyeceği ağaçların arkasında, heykellerin ayaklıklarında mola veriyordu. Bazen yarım saat boyunca bir Linares'ın ya da herhangi bir Spartaküs'ün gölgesinde hiç kımıldamadan duruyor, bakışlarını elinde tuttuğu kitabın üzerinden hafifçe genç kıza doğru kaldırıyordu. Ve kız da kendi payına hafif bir gülümsemeyle o çekici yüzünü ona dönüyordu. En doğal ve en sakin haliyle beyaz saçlı adamla konuşurken bakire ve tutkulu gözleriyle Meris hakkında düşler kuruyordu. Havva'nın dünyanın ilk gününden beri, tüm kadınların doğdukları günden beri bildikleri eski ve evvel zamandan kalma bir oyun. Ağzı birine yanıt verirken bakışı diğerine karşılık veriyordu. Yine de sonunda Monsieur Leblanc'ın bir şeyler fark ettiği söylenebilirdi. Çünkü Meris geldiğinde sıklıkla ayağa kalkıyor ve yürümeye başlıyordu. Her zamanki yerlerinden vazgeçmiş, adeta Meris'in kendilerini izleyip izlemediğini anlamak için yolun diğer ucundaki gladyatör heykelinin yanındaki banka oturmaya başlamıştı. Meris bu değişiklikten hiçbir sonuç çıkaramayarak hata yaptı. Baba artık her zamanki saatte gelmiyor, kızını her gün yanında getirmiyordu. Tek başına geldiğinde ise Meris orada fazla kalmıyordu. Bir başka hata. Marius bu belirtileri hiç önemsemiyordu. Çekingenlik evresinden doğal ve kaçınılmaz bir ilerlemeyle körleşme evresine geçmişti. Aşkı gitgide büyüyor, her gece rüyasında onu görüyordu. Üstelik beklenmedik bir mutluluğa erişmiş, bu da ateşin üzerine dökülen yağ gibi gözlerinin önündeki karaltıları yoğunlaştırmıştı. Bir akşam hava kararırken, Monsieur Leblanc ve kızının kalktıkları bankın üzerinde, sade ve işlemesiz olsa da, beyaz, ince ve kendisine tasviri mümkün olmayan kokular yayıyormuş gibi gelen bir mendil bulduğunda onu büyük bir coşkuyla almıştı. Mendilin üzerinde U, F harfleri vardı. Bu iki harf o güzel kızın ailesi, ismi, yaşadığı yer hakkında hiçbir fikri olmayan Marius'un elde ettiği ilk bilgilerdi. Bu hayran olması ilk harfler üzerine hemen fikir yürütmeye başladı. U hiç kuşkusuz ilk adıydı. Urso diye düşündü. Ne zarif bir isim. Mendili öptü, kokusunu içine çekti. Gündüz kalbinin üzerinde taşıdı, geceleri ise uyurken dudaklarının altına koydu. Bu mendilde bütün ruhumu hissediyorum diye haykırıyordu. Bu mendil onu farkında olmadan cebinden düşüren yaşlı beyefendiye aitti. Hazineyi ele geçirdiği günden sonra Lüksemburg bahçesine her gelişinde mendil öpüyor, yüreğine bastırıyordu. Genç kız bu davranışlarından hiçbir şey anlamadığını yaşlı Mösyö'ye fark ettirmeden yaptığı işaretlerle belli ediyordu. Ey utangaçlık diyordu Marius. Utangaçlık kelimesinden söz ettiğimiz ve hiçbir şeyi gizlemediğimiz için bir keresinde hayallere dalmışken, Ursula'nın ona büyük bir şok yaşattığını anlatmamız gerekir. Kızın Monsieur Leblanc'ı artık banktan kalkıp parka gezinmeye ikna ettiği günlerden birinde sert bir ilkbahar rüzgarı çınarların zirvelerini sallıyordu. Baba ve kızı kol kola girmiş bir halde Marius'un bankının önünden geçiyorlardı. Onların ardından ayağa kalkan Marius, kendini kaybetmiş bir ruha uygun düşecek şekilde onlara bakıyordu. Aniden diğerlerinden daha neşeli ve muhtemelen ilkbaharın görevlerini yerine getirmekle yükümlü bir esinti, fidanlıkta dolaştıktan sonra ağaçlıkla yola doğru yönelip genç kızı ve Julius'ın su perilerini ve Tiakarus'un orman perilerine yaraşan olağanüstü bir ürpertiyle sarmaladı. Ve Isis'inkinden daha kutsal olan eteğini Jartiyer'in hizasına kadar kaldırdı. Eşsiz güzellikte bir bacak göründü. Marius çileden çıkıp öfkelendi. Genç kız ilahi bir ürkekliği yansıtan bir hareketle eteğini hemen indirse de öfkesi dinmemişti. Bu yolda tek başına olduğu doğruydu. Ama bir başkası da olabilirdi. Ya bir başkası görseydi? Böyle bir şey hoş görülebilir miydi? Bu yaptığı şey çok korkunçtu. Ne yazık, zavallı kız hiçbir şey yapmamıştı. Bu olayın tek suçlusu rüzgardı. Ama içinde belli belirsiz bir şeyler kıpırdayan Marius, kırgınlığını belli etmeye ve onu gölgesinden bile kıskanmaya karar vermişti. İşte insan yüreğinde tinsel arzunun hastalıklı ve ilginç kıskançlığı, hiçbir gerekçesi olmasa da böyle doğup kendini dayatır. Zaten bu kıskançlığın ötesinde bu çekici bacağın görüntüsü onun için hiç de hoş değildi. Önüne çıkan ilk kadının beyaz çorabı ona çok az verecekti. Kız yolun sonuna gittikten sonra Monsieur Leblanc'la geri dönüp Marius'ın yeniden oturduğu bankın önünden geçtiğinde genç adam ona sert ve vahşi bir bakış yöneltti. Hafifçe geriye doğrulan genç kız kaşlarını "Ne oldu ki? Ne var bunda?" dercesine kaldırdı. Bu onların ilk kavgasıydı. Marius gözleriyle ona bu şekilde bakarken yola biri girdi. Bu iki büklüm olmuş, yüzü gözü kırışmış, saçları bembeyaz bir sakattı. 15. Louis döneminden kalma üniformasının göğsünde, kırmızı kumaşın üzerinde çatılmış kılıçların resmedildiği oval Louis nişanı vardı. Çenesi gümüşten, bir bıçağı tahtadan olan bu adamın bir tarafından içinde kolu olmayan bir giysi kolu sarkıyordu. Bu yaratığın oldukça neşeli bir havası olduğunu fark eden Marius, yanından topallayarak yürüyen bu ihtiyar hayasızın sanki bir tesadüf onları güzel bir hazın tadına varmak için bir araya getirmişçesine oldukça samimi ve keyifli bir şekilde göz kırptığını hisseder gibi oldu. Savaş tanrısı Mars'ın bu soytarısı neden bu kadar neşeliydi? Bu tahta bacakla diğer bacak arasında ne geçmişti? Marius'un kıskançlığı doruk noktasına ulaştı. Belki de o da oradaydı. Görmüş olmalı dedi içinden ve sakatı öldürmek istedi. Zamanla tüm aşırılıklar törpülenir. Marius'un kıza olan öfkesi haklı ve meşru olsa da zamanla dinip gitti. Sonunda onu bağışladı ama bunun için büyük çaba harcadı. 3 gün boyunca kıza somurttu. Bu arada tüm bunların arasında ve tüm bunlar nedeniyle tutkusu giderek büyüyor, çılgınlığa dönüşüyordu. Marius'un kızın adının Ursula olduğunu nasıl keşfettiğini ya da keşfettiğini sandığını görmüştük. Sevenlerin iştahı açılır. Adının Ursula olduğunu bilmek çok şeydi ama aynı zamanda yetersizdi. 3-4 hafta boyunca bu mutluluğun tadını çıkaran Marius, başka bir mutluluk daha yaşamak için nerede oturduğunu öğrenmek gerekti. İlk hatasını yapmış, gladyatör heykelinin yanındaki bankın tuzağına düşmüştü. İkinci hatayı yapmış, Leblanc yalnız geldiğinde Lüksemburg bahçesinden hemen ayrılmıştı. Ardından üçüncü ve en büyük hatası olarak Ursula'yı takip etmeye kalkmıştı. West sokağının en tenha köşesindeki 3 katlı, yeni, mütevazı görünümlü bir binada oturuyordu. Marius o andan itibaren onu Lüksemburg bahçesinde görmenin mutluluğuna, onu evine kadar izlemenin mutluluğunu kattı. Açlığı artıyordu. Adını, en azından ilk adını, o sevimli, gerçek adını biliyordu. Nerede oturduğunu biliyordu. Şimdi kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Bir akşam onları evlerine kadar izleyip araba kapısında gözden kaybolduklarını gördüğünde arkalarından gidip kapıcıya gözü pek bir ifadeyle sordu. İçeri giren beyefendi birinci katta mı oturuyor? Hayır diye yanıtladı kapıcı. Üçüncü katta. Bir adım daha atmıştı. Bu başarı Marius'u yüreklendirdi. Ön cepheye bakan dairede mi? Elbette. Bina caddeye bakıyor. Peki bu beyefendi ne iş yapıyor? Bir rantiye, iyi yürekli bir adam. Zengin olmasa da yoksullara çok yardım etti. İsmi nedir diye sordu Meriz. Kapıcı başını kaldırıp, siz beyefendi yoksa hafiye misiniz dedi. Meriz oldukça utanmış ama aldığı bilgilerden çok etkilenmiş bir halde uzaklaştı. hedefine doğru ilerliyordu. Güzel, diye düşündü. Adının Ursula olduğunu, bir rantiyenin kızı olduğunu ve orada West Sokağı'ndaki binanın üçüncü katında oturduğunu biliyordu. Ertesi gün Monsieur LeBlanc ve kızı Lüksemburg Caddesi'nde kısa bir süre kalıp erkenden eve döndü. Marius her zaman olduğu gibi West Sokağı'na kadar onları izledi. Araba kapısına vardıklarında kızını önden gönderen Monsieur eşiği geçmeden durup geri döndü ve Marius'a dik dik baktı. Bir sonraki gün Lüksemburg bahçesine gelmedikleri için Marius gün boyunca boşu boşuna bekledi. Hava karardığında West Sokağı'na gidip üçüncü katın ışıklarının yandığını gördü. Işık sönene kadar pencerelerin altında dolaştı. Bir sonraki günde Lüksemburg bahçesine gelen olmadı. Gün boyunca orada bekleyen Marius pencerelerin altındaki gece nöbetine gitti. Bu görevi saat 10'a kadar sürüyor, aklına gelirse akşam yemeği yiyordu. Ateş hastayı, aşk aşığı besler. Bir hafta böyle geçti. Monsieur LeBlanc ve kızı Lüksemburg bahçesine gelmedikleri için Marius hüzünlü tahminlerde bulunuyor, gündüz vakti araba kapısını gözetlemeye cesaret edemiyordu. Gece pencerelerin kızılımtırak aydınlığını izlemekle yetiniyor, ara sıra gölgeler geçtiğinde yüreği çarpıyordu. 8. gün pencerelerin altına geldiğinde ışıklar yanmıyordu. ''Şuraya bak!'' dedi. ''Lambayı hala yakmamışlar. Ama hava karardı. Yoksa dışarı mı çıktılar?'' Saat 10'a, gece yarısına, sabahın 1'ine kadar bekledi. Ne 3. katın ışıkları yandı, ne de eve geri dönen oldu. Karamsar bir ruh haliyle çekip gitti. Ertesi gün. Çünkü ertesi günden ertesi güne yaşıyordu ve onun için bugün diye bir şey yoktu. Kimseyi bulamadığı Lüksemburg bahçesinde akşama kadar bekledikten sonra eve gitti. Pencerelerde ışık yoktu. Panjurlar kapanmıştı. 3. kat kapkaranlıktı. Araba kapısını çalan Marius içeri girip kapıcıya sordu. 3. kattaki beyefendi taşındı. Sendeleyen Marius alçak sesle. Ne zaman? Dedi. Dün. Şimdi nerede oturuyor? Bilmiyorum. Yeni taşındığı evin adresini söylemedi mi? Hayır. Ve kafasını kaldıran kapıcı Marius'u tanıdı. Vay canına. Yine siz, dedi. Polis misiniz? Tüm insan topluluklarının tiyatrolarda üçüncü alt kat olarak anılan bir bölmesi vardır. Toplumsal zemin dünyanın her yanında kah iyilik, kah kötülük amacıyla kazılmıştır. Oradaki çalışmalar alt alta üst üste yapılır. Madenlerin alt ve üst katmanları vardır. Bu karanlık yer altında bazen uygarlığın altında ezilen, kayıtsızlığımızın ve umursamazlığımızın hor gördüğü alt ve üst tabakalar yer alır. Geçtiğimiz yüzyılda ansiklopedi neredeyse açık havada kurulmuş bir maden ocağıydı. Karanlık, ilkel Hristiyanlığın o kasvetli kuluçka makineleri, Sezarların altında patlamak ve insanlığı aydınlığa boğmak için bir fırsat bekliyorlardı. Çünkü kutsal karanlıklarda gizli bir ışık vardır. Volkanlar alev almaya hazır karaltılarla doludur. Her laf ilk başta gece gibi karanlıktır. İlk ayinin yapıldığı yeraltı mezarlıkları sadece Roma'nın mahzenleri değil, dünyanın madenleriydi. Toplumsal yapının altında bir yıkıntının çarpışarak harikuladeliğini gösteren türlü türlü kazı alanları vardır. Oralarda dini maden, felsefi maden, siyasi maden, ekonomik maden, devrimci maden yer alır. Kazma darbesini kimisi düşünceyle, kimisi rakamlarla, kimisi öfkeyle indirir. Yeraltı mezarlıklarının birinden diğerine seslenilir. Fikir alışverişinde bulunulur. Ütopyalar yer altındaki bu galerilerde yol alır. Her yöne dalgalanır. Bazen karşılaşıp dost olurlar. Bazen de çatışırlar. Ama hiçbir şey hedefe ve eş zamanlı etkinliğin enginliğine yönelen, bu karanlıklarda meçhul bir karınca yuvasını andırırcasına gelip giden, çıkan, inen, yeniden çıkan ve yavaşça yukarıya aşağıya, dışı içe dönüştüren tüm bu enerjilerin gerilimini durdurup önünü kesemez. Toplum kendisine sadece yüzünü bırakıp iç organlarını değiştiren bu kazı işleminin farkına pek varmaz. Yer altında onca kat, onca farklı çalışma, söküp çıkarılan onca maden. Tüm bu derin kazılarda çıkan nedir? Gelecek. Daha derine inildikçe kazıcılar esrarengizleşir. Toplumsal felsefenin bilgi sınırları dahilinde kalındığı sürece yararlı olarak kabul edilen bu çalışmalar belli bir eşik aşıldığında şüpheli ve karmaşık bir hal alır. Daha aşağılara inildiğinde ise korkunçlaşır. Belli bir derinliğe inildiğinde kazılar uygarlığın algılayamayacağı boyutlara ulaşır. İnsanın soluk alabileceği sınır geride kalmıştır. Bir canavarlaşma süreci her an başlayabilir. Aşağı inen merdiven gariptir ve felsefenin ayağını sağlamca basabileceği basamaklarının her birinde bazen ilahi, bazen de neydi belli olmayan işçilerden birine rastlanır. Bu böyle sürüp gider. Daha aşağıda görülemez olanla zorlukla seçilebileni ayıran sınırda belli belirsiz, belki de henüz ortaya çıkmamış insan karaltıları görülebilir. Dün yaşayanlar hayaletlerdir. Yarın yaşayacak olanlar larva halindedir. Zihnin gözü onları güçlükle seçebilir. Geleceğin embriyo halindeki çalışmaları filozofun hayallerinden biridir. Cenin halindeki belirsizlikler içinde yer alan bir dünyanın suliyeti ne alışılmadıktır? Kendilerini neredeyse her zaman yalnız sanan ama aslında hiç de öyle olmayan bu yeraltı öncülerinin çalışmaları, birbirlerine farkında olmadan görünmeyen ilahi bir zincirle bağlanmış olsalar da farklıdır ve bazılarının ışığı diğerlerinin alevleriyle tezat oluşturabilir. Bazılarınınki cenneti vaat ederken bazıları trajik olabilir. Yine de her tür tezata rağmen en yukarıdakinden en aşağıdakine, en bilgesinden en çılgınına kadar tüm bu emekçiler çıkar gütmemek konusunda benzeşirler. Marat, İsa gibi kendini unutur. Kendilerini asla düşünmez, ihmal ederler. Kendilerinden başka bir şeyi görürler. Bakışları mutluğa arar. Marat'ın gözlerinde tüm gökyüzü varken, ne kadar esrarengiz olursa olsun, İsa'nın kaşlarının altında hala sonsuzluğun solgun ışığı vardır. Kim olursa olsun, göz bebekleri yıldızlar gibi ışık saçan birine saygı duyun. Karaltılar yayan göz bebekleri de bir başka belirtidir. Kötülük oradan çıkar. Boş bakan gözler karşısında düşünün, titreyin. Toplumsal düzenin karanlık madencileri vardır. Kazıları derinleştirmenin gömülmeye, ışığın karanlığa dönüştüğü bir eşik vardır. Sözünü ettiğimiz tüm bu madenlerin, tüm bu galerilerin, ilerlemenin ve ütopyanın yer altındaki devasa dolaşım sisteminin derinliklerinde, Meyrıt'ın, Babuf'un altında, çok daha altında, üst katlarla hiçbir bağlantısı bulunmayan son bir maden vardır. Bu korkunç katman, alttan üçüncü kat olarak bahsettiğimiz mekana tekabül eder. Burası karanlıkların çukurudur, körlerin mahzenidir. Cehennem. Burası dipsiz uçurumlara açılır. Orada çıkar gütmeme kaybolur gider. İblis belli belirsiz ortalıkta dolaşır. Herkes kendini düşünür. Gözleri görmeyen benlik ulur, arar, el yordamıyla hareket eder, kemirir. Toplumun igolinosu bu uçurumdadır. Bu çukurda hayvanları, hortlakları andırırcasına gezinen vahşi silüetler evrensel ilerlemeyle ilgilenmez. Düşünceyi ve sözü bilmezler. Tek dertleri kişisel ihtiyaçlarını tatmin etmektir. Neredeyse bilinçsizdirler ve içlerinde ürkütücü bir siliklik vardır. İkisi de gayrimeşru olan cehalet ve sefalet adında iki annenin evlatlarıdır. Yol göstericileri gereksinimleridir ve tatmin olacakları her nesneye iştahları kabarır. Tiranlara değil, kaplanlara özgü bir tarzda açgözlü, yani acımasızdırlar. Bu larvalar çektikleri acılardan dolayı karanlığın mantıki sonucu olarak baş döndürücü bir hızla ve kaçınılmaz bir şekilde suça yönelirler. Toplumun üçüncü alt katmanında süren, mutlağın bastırılmış hak arayışı değil, maddenin itirazıdır. İnsan orada ejderhaya dönüşür. Aç, susuz kalmak, başlangıç, şeytan olmak varış noktasıdır. Bu galeriden katil Lesanür çıkar. Dördüncü kitapta az önce üst madenin siyasi, devrimci, felsefi galerisindeki bir bölmeden söz etmiştik. Orada her şey söylediğimiz gibi soylu, arı, itibarlı ve onurluydu. Kuşkusuz insan orada da yanılabilirdi ve yanıldı da. Ama yanılgı kahramanlığı içerdiği sürece saygınlığını korur. Orada yapılan çalışmanın tamamının bir adı vardır: İlerleme. Artık daha farklı ve iğrenç derinliklere şöyle bir göz atma zamanı geldi. Cehaletin yok olup gideceği güne kadar toplumun altında kötülüğün devasa mağarasının var olmayı sürdüreceğinin altını bir kez daha çizelim. En derindeki bu mahzen her şeye düşmandır. İstisnasız her şeyden nefret eder. Filozofları tanımayan bu mahzenin hançeri tek bir kalemi bile yontmamıştır. Siyahlığının mürekkep okkasının ulvi siyahlığıyla hiçbir benzerliği yoktur. Gecenin bu soluk kesici tavanın altındaki büzüşmüş parmakları ne bir kitabın sayfalarını karıştırmış ne bir gazetenin yapraklarını çevirmiştir. Beybof'a göre bir sömürücü, Merit'a göre bir aristokrattır. Bu mahzenin tek amacı her şeyin yıkılıp gitmesidir. Her şeyin nefret ettiği üst katmanlar da dahil olmak üzere, her şeyin iğrenç kazı çalışmalarında sadece dönemin toplumsal düzeninin değil, felsefenin, bilimin, uygarlığın, devrimin, ilerlemenin altını oyar. Adı sadece hırsızlık, fuhuş, katliam, suikasttır. Karanlıkların temsilcisi olarak kargaşayı ister. Kubbesi cehaletten yapılmıştır. Yukarıdakilerin tamamının tek hedefi onu yok etmektir. Felsefe ve ilerleme gerçeğin iyileştirilmesi, mutlağın hayranlıkla incelenmesi gibi tüm birimleriyle bu hedefe yönelirler. Cehalet mahzenini ortadan kaldırdığınızda suç denen köstebeği yok edersiniz. Yazdıklarımızın bir bölümünü birkaç kelimeyle toparlayalım. Yegane toplumsal tehlike karanlıktır. İnsanlık bir kimliktir. Tüm insanlar aynı hamurdan yapılmıştır. En azından bu dünyada yazgı bağlamında aralarında hiçbir fark yoktur. Öncesinde aynı karanlık, yaşam süresince aynı beden, sonrasında aynı kül. Ama insan mayasına karışan cehalet onu karartır. Tedavi edilemeyen bu karanlık insanın içini kaplayınca kötülüğe dönüşür. 1830 ile 1835 yılları arasında Paris'in 3. alt katını Klaksyon'un, Guglielmo'nun, Bibet'in, Montparnasse'nin dörtlü haydut çetesi yönetiyordu. Çaptan düşmüş bir Herkül olan Guglielmo'nun ini, Marin kanalizasyonuydu. Boyu 2 metreye yakındı. Göğüs kasları mermerden, pazıları tunçtandı. Soluğunun sesi kuyunun dibinden gelir gibiydi. Gövdesi bir devinkine, beyni bir kuşunkine benziyordu. Onu görenler çadır bezinden bir pantolon ve pamuklu bir kadifeden ceket giymiş Herkül sanırlardı. Guglielmo devasa bir heykeli andıran bedeniyle canavarları alt edebilirdi. Ama o kolayını bulup onlardan biri olmayı tercih etmişti. Henüz kırkına gelmemiş bu adamın alnının dar, şakaklarının geniş, göz kenarlarının kırışık, yanaklarının fırça gibi olduğunu, sakalının bir yaban domuzunun sakalına benzediğini söylersek onu zihninizde canlandırabilirsiniz. Kasları çalışmayı arzuluyor, ahmaklığı buna karşı çıkıyordu. Tembelliğin devasa gücünü temsil ediyordu. Uyuşukluğundan dolayı katil olmuştu. Melez olduğu sanılıyordu. 1815'te evin yanında hamallık yaptığına göre muhtemelen Mareşal Warren'ın katledilmesi olayına karışmış, bu stajı tamamladıktan sonra haydutluğu seçmişti. Yarı saydamlığı, Guglielmo'nun etine dolgun haliyle tezat oluşturan Bebe, sıska ve bilge bir adamdı. Saydam da olsa aklından geçenlerin nüfuz edilmesi imkansızdı. Kemiklerinin arasından gün ışığının geçtiği görülse de göz bebeklerinden dışarı hiçbir şey sızmazdı. Kimyacı olduğunu söylüyordu. Kendine özgü düşünceleri olan, güzel konuşan tebessümlerinin altını çizip jestlerini tırnak içine alan biriydi. İşi bir tezgahta devlet başkanının alçıdan büstlerini ve portrelerini satmaktı. Üstelik diş de çekiyordu. Panayırlarda ilginç gösteriler yapmış ve kapısında bir trompetin ve şoafişin yer aldığı bir karavan olmuştu. Babet, sanatkar dişçi, akademi üyesi, metaller ve yarı metaller üzerine fiziksel deneyler yapar, diş çeker, meslektaşlarının köklerde unuttukları diş parçalarını söker. Ücret, bir diş, 1 frank 50 santim, iki diş, 2 frank, üç diş, 2 frank 50 santim. Fırsattan yararlanın. Bu fırsattan yararlanın sözü mümkün olduğunca fazla diş çektirin anlamına geliyordu. Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştu. Karısının ve çocuklarının başına ne geldiğini bilmiyordu. Onları bir mendili kaybeder gibi kaybetmişti. İçinde yer aldığı o karanlık dünyada istisna oluşturcasına gazete okuyordu. Ailesiyle karavanda yaşadığı günlerden birinde, Messenger'da bir kadının yeterince sağlıklı ama burnu bir dananınkine benzeyen bir çocuk doğurduğunu okuduğunda haykırmıştı. Ne şans! Karımın aklına bana böyle bir çocuk doğurmak gelmezdi. Kendi deyişiyle o günden sonra Paris'te bazı işler çevirmek için her şeyi bırakmıştı. Klaksu kimin nesiydi? O gecenin kendisiydi. Ortada görünmek için havanın kararmasını beklerdi. Akşam çıktığı deliğine gün doğmadan dönerdi. Bu delik neredeydi? Bunu kimse bilmiyordu. En koyu karanlıklarda bile suç ortaklarıyla sırtını onlara dönerek konuşuyordu. İsmi Klaksu muydu? Hayır. Benim adım hiç kimse diyordu. Üzerine mum ışığı bile düşse maske takardı. Karnından konuşurdu. Bu be onun için Klaksu iki sesle öten bir gece kuşudur diyordu. Klaksu ne ödüğü belirsiz, avare, korkunç bir adamdı. Klaksu bir lakaptı. Kimse onun gerçek ismi olduğundan emin değildi. Karnı sıklıkla ağzından fazla konuştuğundan, kimse onun bir sesi olduğundan emin değildi. Hep maskeyle dolaştığından, kimse onun bir yüzü olduğundan da emin değildi. Adeta ortadan kaybolduğunda yok oluyor, ortaya çıktığında ise bir anda yerin dibinden çıkıyordu. İç karartıcı bir tip olan Montparnasse henüz 20 yaşına gelmemiş bir çocuktu. Güzel bir yüzü, kiraz gibi dudakları, hoş siyah saçları, ilkbaharın aydınlattığını yansıtan gözleri vardı. Her günahı işlemiş olsa da her tür suça özeniyor, kötülüğü sindirdikçe daha kötüsünü arzuluyordu. Yumurcak serseriye, serseri de elikanlı katile dönüşmüştü. Kibar, biraz kadınsı, zarif, gürbüz, yumuşak, acımasızdı. Şapkasının sol kenarı 1829 modasına göre bir tutam saçı yerleştirmek için yukarı kalkıktı. İnsanları gasp ederek geçiniyordu. Kesimi mükemmel olsa da redingotu yıpranmıştı. Sefil bir yaşam sürdüren ve cinayet işleyen Montparnasse 2 dirhem bir çekirdek giyiniyordu. Bu yeni yetmenin tüm cinayetlerinin gerekçesi şık giyinme arzusuydu. Karşısına ilk çıkan cilveli bir kız ona "Yakışıklısın," demiş ve yüreğine karanlıkların lekesini atarak onu Habil'ken Kabil'e dönüştürmüştü. Kendini yakışıklı bulduğu için zarif görünmek istemişti. Oysa zarif görünmenin ilk koşulu aylaklık etmekti. Bir yoksulun aylaklığı suç demekti. Onun kadar tehlikeli bir aylağa nadir rastlanırdı. Daha 18 yaşında arkasında birçok leş bırakmıştı. Yanından geçen çoğu insanın yüzü kan gölüne çevrilmiş, kolları iki yana açık bir halde bu sefilin gölgesinde ölüp gitmişti. Kıvırcık, krem sürülmüş saçlar, ince bir bel, kadın kalçaları, Prusya subayı görüntüsü, etrafını saran bulvardaki kızların hayranlık dolu mırıltıları, ustaca bağlanmış bir kravat, cepte bir topuz, yakada bir çiçek. İşte mezarlığın fiyakalı delikanlısı böyleydi. İstedikleri zaman biçim değiştiren, proteze benzeyen bu dört haydut, polisin etrafında yılan gibi dolanıyor, emniyet müdürünün patavatsız bakışlarından, ağaç, alev, çeşme gibi farklı görünümlerle kaçmaya çalışıyorlar. Birbirlerinden isimlerini ve çevirdikleri dolapları ödünç alıyor, kendi gölgelerinde gizleniyor, birbirleri için sır küpü ve sığınak işlevi görüyor. Kimliklerini maskeli balada takma burnun çıkarılması gibi değiştiriyor, bazen de tek kişi gibi görünecek şekilde küçülüyor. Bazen de kokolu korum bile kalabalık bulacağı ölçüde çoğalıyorlardı. Bu dört adam sadece dört adam değil, Paris'te büyük bir faaliyetin dört başlık gizemli hırsızlarıydı. Toplumun bodrum katında oturan kötülüğünün canavarı andıran medüzleriydi. Gizli ilişki ağları ve dört bir yana dal budak salmaları sayesinde Seine bölgesinin pusularını tekellerine almışlardı. Karanlık planların hayalini kuranlar onlara danışıyordu. Taslak bu dört alçağa sunuluyor, onlar da planı hayata geçiriyorlar, senaryolar üzerinde çalışıyorlardı. Desteğe ihtiyacı olan ve iyi para getiren işler için yeterli sayıda kişi ve uygun kadro sağlayabilecek güçleri her zaman vardı. İşlenecek suç fazla adam gerektiriyorsa suç ortaklarını kiralıyorlardı. Yeraltı faaliyetlerinin tüm trajedilerine rol alacak bir aktör toplulukları vardı. Genellikle hava kararırken uykudan kalktıktan sonra Salpetier'ın yakınındaki boş arazilerde bir araya gelip kararlar alır, önlerindeki 12 karanlık saati nasıl kullanacaklarını belirlerlerdi. Bu dört kişilik grup, yeraltı faaliyeti gösteren çevreler arasında Patron Minette olarak anılırdı. Patron Minette her geçen gün biraz daha kaybolan eski halk dilinde sabah anlamına gelir. Ayrıca bu dilde köpekle kurdun ayırt edilemediği saat demektir. Bu Patron Minette ismi muhtemelen hayaletlerin ortadan kaybolduğu ve haydutların işlerini bitirip birbirlerinden ayrıldıkları şafak vaktinden köken alıyordu. Bu dört adam bu lakapla anılıyorlardı. Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcısı hapishaneye üstlenmeyi reddettiği bir suç konusunda Lissaner'den bilgi almaya gittiğinde ona "Bu suçu kim işledi?" diye sormuş. Lissaner ise ona hukukçular için bulmacayı andıran ama polise hiç yabancı olmayan şu yanıtı vermişti. Belki de Patron Minette. Bazen bir oyunun içeriği karakterlerin adlarından tahmin edilebilir. Hatta bir çetenin niteliği hakkında haydutlarının listesine bakarak yorum yapılabilir. İşte bazı hafızalarda yerlerini hala koruyan ve patron Minet'in en önemli şahsiyetlerinin isimleri ve lakapları şöyleydi: Bahar Havası, Giyotin, Zenci, Salı Akşamı, Tezel, Çiçekçi Kız, Cennetlik, Eski Kürek Mahkumu, Güney Meydanı, Ardıç Kuşu, Karmanyolacı, Garabet, Dantel Yiyen, Taklacı. 2 milyar. Daha kötülerine sıra gelmeden bu kadarıyla yetiniyoruz. Bu isimler birer semboldür. Sadece insanları değil, türleri de ifade ederler. Bu isimlerden her biri uygarlığın altındaki biçimsiz mantar türlerinden birine tekabül eder. Yüzleri akıllarından geçenleri pek belli etmeyen bu tipler her gün yolda karşılaşılan kişilerden değildi. Gündüzleri soyguncularla geçen gecenin yorgunluğuyla uyumak için kah alçı fırınlarına, kah Montreux'taki terk edilmiş ocaklara giderler, bazen de kanalizasyonlarda gizlenirlerdi. Bu adamlara ne oldu? Hala varlıklarını koruyorlar. Her zaman var oldular. Horatius onlardan şöyle söz eder: Kibar fahişeler topluluğu, şarlatanlar, dilenciler, sokak oyuncuları. Ve toplumsal yaşam böyle sürdükçe onlar da mevcudiyetlerini korumaya devam edecekler. Mahzenlerinin karanlık tavanındaki toplumsal sızıntıyla yeniden doğacaklar. Hayaletler halinde yeniden geri gelecekler. Sadece isimleri ve içlerinde bulundukları tenleri değişecek. Bireyler yok olsa da gelenek sürüp gidecek. Yetenekleri hiç değişmeyecek. Dilencisinden serserisine bu ırkın saflığı asla bozulmayacak. Ceplerdeki keseleri hissedecek, saatlerin kokusunu alacaklar. Altın ve gümüşün onlar için özel bir kokusu olacak. Soyulmaya hazır görünen naif burjuvaların peşinden giden bu adamlar, bir yabancının ya da taşralının karşısında örümcekler gibi titreşecekler. Gece yarısına doğru ıssız bir bulvarda karşılaştıklarında ya da hayal meyal belirdiklerinde çok ürkütücü görünürler. İnsandan çok bir sisin aldığı karma karışık şekillere benzerler. Karanlıklarla onlardan ayırt edilemeyecek bir bütün oluşturdukları, karanlıktan başka ruhları olmadığı ve birkaç dakika boyunca canavarca yaşamak için karanlıklardan ayrıldıkları söylenebilir. Bu larvaları yok etmek için ne yapmak gerekir? Yoğun bir aydınlık. Hiçbir yarasa şafağa karşı koyamaz. Toplumu alt katmanlarından aydınlatın. Birinci cildin sonu.